Ayrım 14.
Bu vasiyetname mucibince babamın tek varisiyim. Anneme ölünceye kadar ayda 40 altın vermek ve kocaya varmayacağı müddetle de konakla yalıdaki dairelerini muhafaza etmesine müsaade etmekle mükellefim. Fakat annemdir ve kocaya varmadığı müddetçe evimizin büyüğü kendisidir. Hayatımızda hiçbir şeyi değiştirecek değilim. Sadece bütün işlere karşı çok daha yakın bir alaka göstermenizi rica ediyorum. Çünkü kahyanın hizmetine az sonra nihayet vereceğim. Emlakin idaresinde de benim üzerime alamayacağım birçok cihetler olacaktır. Şefik sadece, "Emredersin gülüm," dedi ve gösterdiği hürmet kendisine daima suni görünmüş olan kahyanın böyle derhal çıkarılması için hırsızlığı hakkında karısında pek müsbet fikirler bulunması icap ettiğini düşündü. Bu hususta bir şey sormayı da lüzumsuz buldu. Tamamıyla yaşlı bir kadın nazarıyla baktığı ve pek resmi görüştüğü kaynanasıyla kahya arasında bir münasebet olabileceği hatır ve hayalinden geçmemiş, vasiyetnamenin tasavvur ettiği tekrar evlenmek ihtimaline gelince bunu paşanın hatırına gelen pek garip bir fikir bulmuştu. Karısının annesi için kocaya varmadığı müddetçe değişini de içten içe biraz garip bulmamış değildi. Nimet kahyayı her taraf karardıktan, gece olduktan sonra çağırdı. Ayakta kabul edip hiç oturtmadı. Hatta kapının yanındayken konuşmaya başlamak suretiyle emirlerini vermeye koyulup onu oraya, kapı yanına mıhladı ve bu geceden taşınma hazırlıklarına girişmelerini, vazifesine nihayet verildiğini, şimdi defterleri, hesapları, tekmil evrakı getirip kocasına teslim etmesini bildirdi. Hilmi Efendi vaziyeti daha Nimet ağız açmadan önce eda ve tavrından anlamıştı. Metin ve soğuk dinlerken içine şüpheler doldu. Paşa herhalde miras işinde karısının haklarını çiğneyen bir vasiyetname bırakmıştı. Yahut da kızı bir takım hilelere başvuracaktı. Bir takım tertiplere girişmiş bulunuyordu. Fakat bu ihtimali de hatırına getirmemiş gibi bir eda takınıp dedi ki, "Pederinizin 30 yıllık sadık adamını o mezara girer girmez kovuyorsunuz. Güzel. Fakat tek mirasçısı değilsiniz. Anneniz hanımefendinin bu karardan haberleri var mı? Bu karara kendileri de iştirak ediyorlar mı? Herhalde valideniz hanımefendinin emirlerini almadan hesapları da, evrakı da size teslim etmekte mazurum." Nimet birden sonsuz bir nefret ve hiddet içinde boğuldu. Pederinizin 30 yıllık sadık adamı. Sözü kendisine bir kırbaç gibi acı ve keskin bir hakaret gelmişti. Kahya'yı hep ayakta, kapının yakınında tutmak şartıyla bir koltuğa oturarak cevap verdi. "Babam aynı mealde ve 3 yerde el yazısıyla vasiyetname bırakmış ve bunların birisini bana, ikisini de muayyen yerlere 2 sene önce tevdi etmiştir. Vasiyetnamesi mucibince menkul ve gayrimenkul bütün servetinin tek varisi benim ve sizin hizmetinize tek varis sıfatıyla nihayet veriyorum." Hilmi Efendi başını salladı ve fena bir tebessümle gülümseyerek, "Annenizin elmaslarını ve elbiselerini de elinden almak niyetinde misiniz?" diye sormak cüretinde bulundu. Nimet'in birden gözleri dumanlandı. Bazen cariyelerin de yüzüne inen sağ elinde bir karıncalanış duydu. Kahya'nın yeşil gözlerinin ışığı daha keskinleşmiş, bilhassa kızıla çalan, hala aksız sarı bıyık ve sakalları arasından beliren kusursuz beyaz dişler irilenerek adeta korkunç bir nispet almıştı. Genç kadın yerinden fırlayıp kalktı ve adeta boğuk bir sesle bağırdı. "Babamın 30 yıllık sadık adamısınız öyle mi? Bütün hesapları, bütün evrakı şimdi kocama teslim edeceksiniz. Teslim eder etmez de hemen bu konaktan defolup gideceksiniz." Sonra daha sakin bir sesle ilave etti. "Siz gideceksiniz. Fakat karınızla oğlunuz istedikleri zaman giderler." Hilmi Efendi az evvelki tebessümünü tekrar etmeye, "Oğlum istediği kadar kalabilir öyle mi? Vaktiyle de ona bakarken birkaç kere iç geçirdiğinizi pekala fark etmiştim. Hatta karı koca günün birinde başınızın döneceğini de hesap etmemiş değildik. İsterseniz kendisini büsbütün bırakayım. Belki vazifelerini bir hakkın eda edemeyen kocanıza yardım etsin." demeye, bütün bu cümlelerin kafasında birden canlanmalarına, ayaklanmalarına rağmen cüret etmedi. Rum elinden gelmiş sırım gibi zabitten ve onun nüfuz ve kudretinden korkarak bir an göstermeye cesaret ettiği tırnaklarını tekrar avuçlarına soktu. Bir uşak zilletiyle eğilerek, "Emir buyurursunuz hanımefendi. Şimdi damat beyefendiye bütün hesapları ve kağıtları getirip takdim eder, sonra da çıkıp giderim," dedi. Kahya intikamını ancak hanımefendiden aldı. En zayıf mahluk o idi ve uzun yıllar ona karşı oynadığı aşık rolünden dolayı olduğu gibi kendisi için karısını muzdarip etmiş, hatta menfaatler keyfiyeti zaruri kılarsa çocuğunun anasını boşamaya karar vermiş bulunduğundan dolayı bu kadına karşı kini vardı ve inanılması güç ve zavallı Zeynep Hanımca hiç inanılmamış bir keyfiyette şu idi ki, menfaat için karısını hemen hemen ilk günden itibaren aldatmış bulunan bu adamın ona, bu çok aldatılmış kadına karşı hakiki bir sevgisi daima mevcut kalmıştı. Hanımefendiye takdim edilmeyecek saatleri karısına hasrederek hep evde bulunuşu, dışarıda hiçbir macera geçirmeyişi, İzzet hanımefendiden korkusundan ziyade karısına sevgisindendi. Ve Zeynep Hanım'a çektiği üzüntü ve geçirdiği korkuların bedeli ve tarziyesi olmak üzere rakibesini şahane bir şekilde tahkir etmek hakkını ihsan etmeyi münasip buldu. Bahçenin nihayetinde işgal ettikleri küçük köşkün yazı odasındaki bütün defterleri, kağıtları çekmelerden bir bir çıkardığı, pek muntazam tuttuğu kartonları üst üste yığdığı sırada kendisine demişti ki, Zeynep Hanım, karısına hep Zeynep Hanım diye hitap eder ve kendisinden Zeynep Hanım diye bahsederdi, küçük hanımefendi bizi kovuyor, ben şimdi hesapları, bütün evrak ve vesikaları Şefik Bey'e devrederek konaktan ayrılıyorum. Geceyi Beyoğlu'nda bir otelde geçireceğim. Siz birkaç gün kalabilirmişsiniz. Ama ben hemen yarın nerede olursa olsun bir ev bulup tutar, sizi gelir alırım. Siz de gece ve yarın sabah eşyayı hazırlar, denkler, göçe hazır beklersiniz. Yarın sabah erkenden de git, hanımefendiye benim gittiğimi, sizin de Selim'le beraber gitmek üzere bulunduğunuzu haber ver. Pek yakın ve candan bir sesle bunu söylemiş bulunmasına rağmen içine bin şüphe gelerek karısının sapsarı olduğunu fark etmişti. İlave etti. Yok, sakın hatırına başka ihtimaller gelmesin. Onunla aramızda her şey bitmiştir. 18 senedir sırf sizin istikbaliniz için katlandığım bir vaziyet, korktuğun şekilde değil, hiç hatıra gelmeyen bir tarzda nihayet buluyor. Küçük hanımın elinde babasından koparılmış bir vasiyetname mevcut. Bütün menkul ve gayrimenkulün tek varisi oluyor. Anası yanında bir sığıntıdan ibaret kalacak. Kocaya varırsa yalıdan ve konaktan çıkmaya da mecbur. Kendisine kızı Sade kaydı hayat olarak 40 altın verecekmiş. Sen dediğim gibi hareket et ve müsterih ol. Yaptığım parayla bundan sonra gül gibi geçiniriz. Belki de İzmir'e gider ticaret hayatına atılırım. Bunları söyledikten sonra evrakı tasnife toplamaya koyulmuştu. Fakat Zeynep Hanım müsterih değildi ve bir kere daha kendi istikbali için bir fedakarlık olarak katlanılmış vaziyetten bahseden kocasına karşı hayatında ilk defa nefret hissi duyuyor, onu hakiki çehresiyle, iğrenç bir çehreyle ilk defa görüyordu. Meydana bir vasiyetname çıkmayıp hanımefendi tam miras yeseydi, belki evini barkını dağıtıp onu nikah ile almaya hazır bulunan bu adam, şimdi aynı kadını eskimiş bir kundura gibi fırlatıp atıyor ve bu attığını bildirmeye kendisini memur etmekle ikinci bir hakareti daha reva görüyor, ayrıca da elbette helalden ziyade haramdan birikmiş bir servetle övünüyordu. Zeynep Hanım, yarın hanımefendiye kaybettiği insanın pek kirli ve zelil bir şey olduğunu temin edecek, onu hiç üzülmemeye, hiç matem etmemeye davet edecekti. Gerçi ertesi günü bunu yapamadı. Kocasından nefret ve istihrahla bahsedemedi. Senelerin ateşini söndürmemiş olduğu bu adamla geçirdiği saatlerin hatıraları, kalbinde ona karşı nihayet duyduğu nefret ve kini pek az sonra silip süpürüvermişlerdi. Fakat Zeynep Hanım 20 senedir eteğini öptüğü ve ekmeğini yediği bir kadının huzuruna nihayet ona galebe çalmanın zaferi içinde müstehsi ve kindar çıkmayacak kadar temiz bir ruh sahibiydi. Kocasının her emrine itaat adeti olduğu için bu vazifeyi kabul etmişti ve hanımefendinin huzuruna süklüm püklüm çıkınca küçük hanım tarafından hizmetine nihayet verilen Hilmi Efendi'nin dün gece konaktan yine onun emriyle ayrıldığını, kendisinin de bugün gideceğini ve galip bir ihtimalle İzmir'de yerleşeceklerini haber verdi. Hanımefendi kendisini sakin, ciddi, vakur ve yüzünde en küçük bir kederin aksini belli etmeksizin dinlemişti. Ve Zeynep onu bu kadar sükun ve vakar içinde bulmaktan biraz hayret duymamış değildi. Hatta içinden, Hilmi Bey kendisine varacağını sanmakla hata etmiş, hanımefendinin aşkı bu derecelerde büyük bir şey değilmiş diye düşündü. Zeynep Hanım sözlerini bitirip sustuktan sonra odada bir lahza sükut hüküm sürdü ve sonra İzzet hanımefendi gene sakin bir sesle, Allah ikinize de selamet versin, dirlik düzenlik versin Zeynep Hanım, oğlunun da gözlerinden öperim deyip ayağa kalktı. Zeynep Hanım da hemen oturduğu iskemleden kalktı ve mülakata son verdiğini anlatan hanımefendiyi eteklemek üzere yaklaştı. Bu esnada İzzet hanımefendi gururunun ve sükununun son anına erişmiş bulunuyordu. Rakibesinin eteğini öpmesine bir eliyle mani olurken öbür elini onun omzuna koydu. Gözlerinde yaşlar birikirken kırık, yavaş bir sesle tamamıyla akrana hitap eden bir eda ile eski kabahatlerden mahcup olduğu kadar yeni mücadelelerden vazgeçip mağlubiyetini tasdik ve itiraf eden bir insan edasıyla yüzünü artık belki ebediyen görmeyeceği bu kadına ''Hakkını helal et Zeynep Hanım, sana çok acı çektirdim.'' dedi. 32. Hanımefendi bu feragata Zeynep Hanım gelip haberi vermeden çok evvel azmetmiş bulunuyordu. Kızı vasiyetnamenin kayıt ve şartlarını bildirip yanından ayrılınca elmaslarının yine bir servet teşkil edeceğini hesap ederek aşkından vazgeçmemeye, kızının yanında sığınmış bir ihtiyar ana haline düşmemeye karar vermişti. İrili ufaklı 14 mahfazaya yerleştirilmiş mücevheratının satılmasından hasıl olacak para ile birkaç temiz irat alabileceğini, bunların gelirine kaydı hayat 40 altında ilave edilince Hilmi Efendi ile müreffeh bir tarzda yaşayabileceğini düşünmüştü. Ve bunları ancak bir kandilin ölgün aydınlığı içindeki yatak odasında düşünürken Kahya'nın kızı tarafından kovulduğundan, çıkıp gittiğinden haberi yoktu. Fakat birden ışığı yakarak aynaya bakmak ihtiyacını duymuş ve ayna kendisine o vakte kadar hiç görmediği bir yüz göstermişti. Bu yüzün bütün haraplığı Mehmet Şahabettin Paşa'nın mirasçısı olmamaktan ileri gelmiş bir kederin mi mahsulü idi? Bu mirası bekler ve bu mirası kazandıktan sonra Hilmi Efendi'ye karısını boşattırarak veyahut onu görmekten kendisini katiyen men ederek gireceği uzun ve mesut bir evlilik hayatının hülyalarıyla yaşarken genç ve güzel miydi? Gözlerinin altlarıyla yanlarındaki bu buruşuklar, dudaklarının iki tarafında bu çizgiler ve çenesinin altında bu sarkıklar yok muydu? Gözleri böyle fersiz ve bu derecede kirpiksiz miydi? Alnının iki yanında saçları bu derecede ağarmış ve boya altından kökler bu kadar beyazla dolu muydu? İzzet hanımefendi kendi nefsince münasip bularak, kendi nefsine de inandırdığı yaşının rakamlarıyla 41 yaşında bu hale nasıl gelmişim dedi. Sonra yalnızken kendi nefsine doğru söylemeyi münasip bulup esasen yaşlılığını itiraf etmekte artık hiçbir mahsur kalmadığında düşünerek rakamı tasdihle 50 yaşında 60'lık bir kadına dönmüşüm diye ilave etmişti. Hilmi Efendi kendisinden 3-4 yaşta küçüktü. Elmaslarını satarak eline geçen para ile bu kendinden genç kocayı nasıl zapt edecek, onun sevdasını ne zamana kadar rakipsiz muhafaza edebilecekti? Elmaslar satılırken her sefer kendisini bir kere aldatması da pek mümkün olan bu sevgili, elmasların satılmasıyla alınmış 3-5 parça emlakinde elden çıkmasına muhtelif bahaneler icat edip sebep olamaz ve ondan sonra kendisini iki eli böğründe bırakıp boşayamaz mıydı? O zaman paşadan tekaüt maaşı bağlanmadığı, nimette 40 altını kestiği takdirde ne olacaktı? Nimetle baş edemeyeceğine göre ona iltica etmek, yalvarmak, doğurduğu kızın eteğini öpmek icap edecekti. Hayır, böyle düşmeden bu defteri kapamak, merhum Şahabettin Paşa'nın hanımefendisi sıfatıyla artık bir gönül macerasına girmeden, artık saçlara boya sürmek ve hala mağrur bakan gözlere sürme çekip yüzü hafifçe pudralamak gibi külfetlere katlanmadan, baş köşede bir heykel gibi sessiz ve hareketsiz kalıp, ihtiyarlığı ve ölümü beklemek çok daha münasip, çok daha güzel olurdu. Bununla beraber bu feragat kararı içinde Hilmi Efendi'nin birdenbire karşısına çıkacağını dizlerine kapanarak artık büsbütün arttığını hissetmiş, bu nefis itimadını düşmanlarca 90'a vardığı iddia edilen ömrüne kim bilir kaç yıl sonra ve hep sadaret makamında son vermek emniyetine kadar götürmüştü. 20 yılı aşkın bir zaman önceki ilk sadaretini Sultanahmet'in Şarki Rumeli'nin Bulgaristan'la birleşmesine harple mani olmamak siyasetini tasvip sayesinde elde etmiş olmakla ittiham edildiğini Kamil Paşa biliyor, bu birleşmeyi önlemek için hiçbir tedbir almamak şartıyla harp hususunda ısrar etmiş ve bu yüzden düşmüş olan Said Paşa'nın o zamandan beri kendisini rahat rahat tenkit ettiğinden haberdar bulunuyordu. İhtimal ki bunun da verdiği azap ve hiddetle meşrutiyetten sonra Bulgaristan'a karşı sert bir politika takibine kalkışmıştı. Sultanahmet'in haklarından ağır ağır fedakarlıklar ederek ve müsait bir fırsat çıkarsa verdiğini almak üzere ipi koparmamak cihetine gitmek siyasetini tamamen bir tarafa bırakarak Bulgaristan Prensliği'nin evvelce temin ettiği bazı imtiyazları öyle dürüst bir şekilde almaya teşebbüs etmişti ki hemen hemen Sultanahmet derecesinde vehham olup istiklalini ilana yıllardan beri cesaret edemeyen Bulgaristan Prensi Ferdinand bu istiklali ilana adeta hükümeti tarafından mecbur edilmişti. Bu halde Bosna ve Hersek'i 30 yıldan beri muvakkat kaydıyla idare eden Avusturya Macaristan'ı bu iki kıtanın ilhakına sevk etmiş, Girit Hristiyanları ise Yunanistan'a iltihak için ayaklanmış velhasıl mebus intihabatı barut kokuları içinde yapılmıştı. Fakat Yunanistan Girit davasını ele almaya cüret etmediği ve Kamil Paşa Avusturya Macaristan'la anlaşmak yolunu tuttuğu için ortada halledilemeyen bir dava şeklinde ancak Bulgaristan ihtilafı kalmış görünüyordu. Ve belki de Kamil Paşa'nın emeli bu ihtilafı harple hallederek haklı haksız kendisine mal edilen suçu üstünden tamamıyla atmaktı. Herhalde Avusturya'yı aradan hemen hemen çıkardıktan sonra Bulgaristan'da baş başa kalınca ve meclisi mebusandan hararetli alkışlarla sadaretinin adeta kaydı hayat olduğu kanaati içinde Babali'ye gönderilince müzakerelerde ağır basabilmeyi temin edecek bir ordu hazırlayacak, hatta icabında bu orduya marş emri verebilecek kabadayı bir harbiye nazırı bulmaya kalkıştı. Hakkında pek büyük ümitler beslenmiş olan 70'lik Recep Paşa ancak 3 gün nazırlık edebilip öldükten sonra bu makama getirilen iffetli ve bilgili müşirlerden Ali Rıza Paşa hayli aciz çıkmış, hele cemiyete mensup şımarık sabitlere karşı pek yumuşak hareket etmişti. Kamil Paşa Mısır Fevkalade Komiserliği'nin Kahire'deki rahat sarayı ile gönlüne edip onu kabineden çıkararak ikinci orduda pek ehliyetli ve faal bir kumandan şöhretini kazanan çalımlı ve gösterişli Nazım Paşa'yı nazır yapmak, Ali Rıza Paşa tarzında sessiz bir adam olup vaktiyle çekilmek istemiş olan Bahriye Nazır'ını da bu sefer çıkarıp orada da kendi arzusuna uygun şekilde hareket edecek bir adam bulundurmak istedi. Sultanahmet tamamıyla sessiz ve mukavemetsiz bir hale gelmiş, gölgesinden bile korkar olmuştu. Sadrazamın her dediğini kabule nefsini mecbur görüyordu. Bir uzvunu bir inayeti mahsusa olarak adliye nezaretiyle kabineye aldığı mebusan meclisi de Kamil Paşa'ya karşı muti ve yollayacağı kanunları tetkik ve kabul edecek ve kendisinden yeni alkışlar için istizahlara girişecek bir heyet haline alacağına göre elinde kuvvetli bir ordu ve muntazam bir donanma tutan paşa, hariçte de İngiliz siyasetinin yardımına dayanacak, Slavlar hamisi Rusya'nın henüz Japon mağlubiyetinin yorgunluğunu üstünden atamamış bulunduğuna da güvenerek istiklalini ilana evvelce imkanlar hazırlamış ve bu defa vesile vermiş olduğu iddia edilen Bulgaristan'a harp açacaktı. Bu yeni harbiye nazırı sayesinde harpte muzafferiyet kazanıldıktan sonra da krallığın tasdiki mukabilinde Şarki Rumeli eyaleti Bulgaristan'dan geri alınacak, belki bu eyaletteki Bulgarlarla asıl Bulgaristan'daki Müslümanlar mübadeleye tabi tutularak Şarki Rumeli'nde Türk ve Müslüman halkın ekseriyeti temin edilecekti. Bütün bunları başaran Kamil Paşa da seleflerinden hiçbirinin elde edemediği bir şan ve şeref içinde Sokullu veya baba oğul köprülüler halinde devleti idare edecek, vücudunun zindeliği sayesinde geç geleceğinde şüphe etmediği ölümüne kadar devletin başında kalacaktı. Şu kadar ki İttihat ve Terakki Kamil Paşa'nın kendi iktidar ve ehliyeti hakkındaki bu sonsuz emniyetine iştirak etmiyor, onu hiç beğenmiyor, yerinde kalmasına bir gün razı olursa ertesi gün bundan dolayı pişmanlık duyuyordu. Kamil Paşa'yı düşürmek arzusu da sadece şahsi itirazların meydana çıkmasından ve bunların tatminine karşı Kamil Paşa'nın aşılmaz bir set sayılmasından ileri gelmiyordu. Onun sükutunu şuurla ve şahsi bir menfaat beklemeksizin isteyen iddiatçılar da vardı. Çünkü paşanın adamlarına karşı ve bilhassa oğullarından birine pek genç yaşında Bahriye livalığına yükseltilmiş olan Sait Paşa'ya karşı pek büyük bir zaafı bulunduğuna bunlar kanaat getirmişlerdi. Sait Paşa, babasının 2-3 yıl evveline kadar devam eden ve 13 sene sürmüş olan Aydın Valiliği esnasında, kaldı ki meşrutiyetten sonra da ele geçmemiş bir eşkıya reisiyle, Çakırcalı'yla ortak bulunduğu iddia edilecek derecede dile gelmiş bir delikanlıydı. Ve İttihat ve Terakki'nin bir takım temiz uzuvları, Kamil Paşa'nın nüfuzu büsbütün artar ve kendisi yerinden oynatılamaz bir hale gelirse, bu Mahdum Paşa'nın çok mühim dolaplar çevireceğinden, bütün istikraz ve imtiyaz işlerinin inhisarını üstüne alarak, memleket zararına milyonlar toplayacağından, istibdat zamanını adeta aratacak bir irtikap ve irtişa devrinin açılacağından korkuyorlardı. Ve nihayet padişahı işe karıştırmamak hususunda en müfrit iddiatçılar kadar kati hareket eden Kamil Paşa, mizacı itibarıyla Sultan Hamit'ten farklı değildi. Nazırlarına birer hususi kalem müdürü nazarıyla bakıyor, onların her hususta kendi emirleriyle hareket etmelerini istiyordu. Tasavvur ettiği ve anladığı meşrutiyet, hükümdardan kendisine intikal etmiş bir mutlakiyet rejimine benzemiyor değildi. İttihat ve Terakki usulsüz bir şekilde Harbiye ve Bahriye nazırlarının değiştirilmelerini sadrazamın ıskatı için bir vesile saydı. Az evvel Şurayı Devlet Reisi ile Marif Nazırı ayanlık ikramı karşısında ve Marifle Dahiliye Nezaretleri arasında futbol topu gibi gidip gelen Hakkı Bey, Roma sefirliği taviziyle kabineden çıkmaya sessizce razı oldukları gibi bu defa Harbiye ve Bahriye nazırları, biri Kahire ikramı sayesinde, diğeri de zaten istifa etmiş bulunduğundan sessizce gidebilirlerdi. Fakat bu sefer Kamil Paşa'nın usulsüz hareketinden azami istifadeye cemiyet karar verdi. Şefik'in de iştirakıyla Merkezi Umumi binasında yapılan içtimalarda her şey plana bağlandı.